Ayrım 56 sayfa 479. Kapıda durup kendi yarattığı pisliğe ve derbederliğe baktı. Sonra kapının arkasından saplı süpürgeyi kaptı, işe girişti. Bitirdiğinde akşam yaklaşıyordu. Temizleyemediği tek şey kirli yatak takımı olmuştu. Battaniyeleri dertop etti, kendi kirli giysileriyle birlikte bir bohça yaptı. Onları vertevreden de yıkatacaktı. Yağmur suyu deposundan çaydanlığa taze su doldurdu, sobanın üzerinde ısıttı. Dikkatle tıraş oldu, bulabildiği en temiz pantolonla gömleği giydi, göz bandını taktı. Evi kilitleyip anahtarını sakladı, sonra kirli bohçasını alıp patikadan tırmanmaya başladı. Jaguar'ı toz kaplamış, üzerine deniz tuzu oturmuştu. Akü bitmişti. Yokuş aşağı itip öyle çalıştırmak zorunda kaldı. Veltevreden'e vardığında Senten çalışma odasındaydı. Önündeki bir yığın kağıdı okuyordu. Şasa kapıdan girerken yerinden fırladı. Neredeyse ona koşacaktı. Kendini zor tuttu. ''Merhaba canım, çok iyi görünüyorsun. Seni merak etmiştim. O kadar uzun sürdü ki. 5 hafta.'' Göz bandı Senten'i hala ürkütüyordu. Onu ne zaman görse Isabella Malcomes'in son sözleri çınlıyordu kulağında. ''Göze göz, Senten Courtney. Sözüme kulak ver. Göze göz.'' Kendini kontrol edebildiğinde yürüyüp şasayı kucakladı, yanağını ona öpsün diye uzattı. ''Döndüğüne sevindim canım.'' ''Blaine Malcomes bana bir iş teklif etti. Bir savaş işi. Kabul etmeyi düşünüyorum.'' ''Eminim önemli bir şeydir.'' diyerek başını salladı Senten. ''Senin adına mutlu oldum. Sen dönene kadar ben kaleyi kendim korurum.'' ''Eminim Mater.'' diyerek buruk buruk gülümsedi Şasa. ''Zaten 22 yıldır epey başarılı biçimde koruyorsun o kaleyi.'' Marşandizin sonu gelmez vagonlarını çifte lokomotif puflatarak yaklaşıyordu yokuştan. Hex Nehri dağları çıkan gürültüyle yankılanmaktaydı. Lokomotifler sonunda tepeye vardı, yaylaya çıktı, hız kazandı, yassı alanda ileri atıldı. 40 mil ileride tren tekrar yavaşladı. Taos Nehri ana makasının deposunda durdu. Nöbet devralacak görevliler istasyon müdürünün odasında bekliyordu. Gelenleri selamladılar, trene bindiler. Baştaki lokomotif çözüldü, yan hatlardan birine alındı. Artık ona gerek yoktu. Kuzeye, Witwater Strand, altın alanlarına kadar 1000 millik yol oldukça engebesizdi. İkinci lokomotif tekrar tepenin aşağısına dönecek, bir sonraki yük treninin çıkmasına yardım edecekti. Nöbeti devredenler ellerinde yemek kutuları ve pardüsüleriyle ilerideki barakalara yöneldiler. Sıcak bir banyo yapıp yemek yiyeceklerine memnundular. İçlerinden yalnız bir tanesi platformda oyalanıyor, hareket edip giderek hızlanan trene bakıyordu. Vagonları saydı, daha önceki sayısıyla karşılaştırdı, değişiklik yoktu. 12 ve 13 numaralı vagonlar kapalı vagondu. Bakınca tanınmaları ve güneş ışığını yansıtmaları için gümüş rengine boyanmışlardı. Yanlarında kırmızı tehlike işareti vardı ve koca koca harflerle patlayıcı madde yazısı okunuyordu. Bu mallar Somerset West patlayıcı ve kimya sanayi şirketleri tarafından yüklenmişti. Anglo-Amerikan altın madenlerine gidiyordu. Son vagon önünden geçerken adam dönüp istasyon müdürünün odasına girdi. Müdür hala platformun öbür ucundaydı. Kırmızı yeşil bayraklarla işi yeni bitmişti. Adam duvardaki telefonu eline alıp kulpunu çevirdi. ''Santral'' dedi ağızlı Afrikaner diliyle. ''Bana Matiges Fontaine 11-16'yı ver.'' Telefon bağlanana kadar bekledi. ''Hazır, konuşun.'' Ama adam konuşmadan santralin aradan çıktığını gösteren çıt sesini de bekledi. ''Van Niekerk konuşuyor.'' dedi sonra. ''Ben Beyaz Kılıç.'' Gerçi bu cevabı bekliyordu ama yine de ensesindeki saçların dikleştiğini hissetti. 23 dakika rötarı var. Buradan 2 dakika önce kalktı. Vagonlar 12. ve 13. ''Aferin.'' Manfred de la Rey telefonu kapadı, kol saatine baktı, çiftlik evinin mutfağında kendisine kaygıyla bakan iki kadına gülümsedi. ''Teşekkür ederim Mevru'' dedi yaşlıca olanına. Yardımınız için minnettarız. Bundan hiçbir kötülük doğacak değil. Sizi temin ederim. Kötülük eski bir tanış Meyner. Kadın pek gururluydu. 99'da çiftliğimi yakıp kocamı öldürdüler. Manfred motosikletini ambarın arkasına bırakmıştı. Onu çalıştırdı. Bir mil kadar yürüttükten sonra ana yola çıktı. Kuzeye saptı. Birkaç mil sonra demir yoluna paralel gitmeye başladı. Kayalık bir tepenin dibinde raylarla yol birbirinden uzaklaşıyordu. Raylar yamaca tırmanıyor, sonra çevreyi dönüp yok oluyorlardı. Manfred motosikleti durdurup yola baktı. Boştu. İleride de kimse yoktu. Bir başka çiftlik yoluna saptı, rayları izleyerek tepenin arka tarafına geçti. Yine durdu, motosikleti dayadı, çevreyi kontrol etti. Yaşlı Dul'un evinden uzaklaşmıştı yeterince. Dikkatler oraya çekilmezdi artık. Tepe, rayların bu kısmını ana yoldan saklıyordu ama yol yine de yeterince yakın olduğundan kaçış kolay olacaktı. Hangi yöne isterse. Yokuş lokomotifi yürüme hızına kadar yavaşlatacaktı. Buradan geçen başka yük trenlerini seyretmişliği vardı. Motosikleti yoldan saptırdı, başka tekerlerin otları yassıttığı yerden ilerledi. İlk virajı aldığında ağaçlar arasında park etmiş kamyonları gördü. 4 tane. Biri 3 ton, ikisi 4 ton, bir de 10 tonluk kocaman Bedford. Bunların depolarını dolduracak kadar benzin bulmak kolay olmamıştı. Kamyonların durduğu, adamların yanında beklediği yer demir yolundan 100 adım var yoktu. Adamlar çimenlere uzanmış dinleniyorlardı. Ama motosikletin sesini duyar duymaz doğrulup kalktılar, hevesle baktılar. Roelf Stander başlarındaydı. 9:30'da burada olacak dedi Manfred ona. Vagonlar 12 ve 13. Hazırlanın. Adamlardan biri demiryolu işçisiydi. Patlayıcı taşıyan vagonlarla lokomotif arasındaki uzaklığı hemen hesapladı. Roelf ile Manfred diğer adamları bırakıp rayların oraya çıktılar, mesafeleri işaretlediler. Manfred treni öyle bir yerde durdurmak istiyordu ki patlayıcı taşıyan vagonlar bekleyen kamyonlarla aynı hizaya gelmeliydi. Uzaklığı ölçtüler, Manfred rayların altına şarjları yerleştirdi. Sonra Roelf ile ikisi geri dönüp kırmızı uyarı ışıklarını koydular. Bunu yaparken yine demiryolu işçisinin mesafe hesaplarından yararlandılar. İşleri bittiğinde ortalık kararmıştı. O zaman ikinci işe başlayabildiler. Adamlarını mevzilere yerleştirdiler. Hepsi gençti. Kuvvetli oldukları için seçilmişlerdi. Koyu renk giyinmiş, hükümet silahları topladığı zaman teslim edilmemiş birkaç kaçak tabanca ve tüfekle silahlanmışlardı. Lee Enfield'ler, Manlikeler, hep eski savaştan kalma silahlar. Yalnız Roelf ve Manfred'in modern Alman Luger'leri vardı. U-Bot'tan aldıkları lastik ambalajların birinden çıkmıştı onlar. Manfred, küçük grubun komutasını ele aldı. Roelf işçilerin başında bekledi. İlk duyan Manfred oldu. Gecenin sessizliğinde uzaktan bir titreşim. Hepsini keskin 3 ıslıkla uyardı. Akü kutusunu hazırladı, tellerini pirinç vida terminallerine bağladı. Yaklaşan lokomotifin dev tek gözü ortalığı aydınlattı. Daha tepenin dibindeydi. Adamlar maskelerini düzeltip rayların yanındaki otluk hendeye uzandılar. Lokomotifin temposu yavaşladı, sesi toklaştı. Yamacı tırmanmaya başladı. Bekleyen ilk grubun önünden geçti, ondan sonra ilk uyarı ışıklarını gördü. Manfred frenlerin madeni sesini duydu, biraz rahatladı. Makinist refleksleriyle hareket ediyordu. Hatları uçurmaya gerek kalmayacaktı. İkinci işaret yandığında lokomotif durmak üzereydi. O daha hareket halindeyken Manfred basamağa sıçradı, Luger'i makinistle ateşçinin şaşkın suratlarına doğrulttu. ''Sustur şu motoru, farı söndür!'' diye bağırdı maskesinin ardından. Sonra da ''inin buradan!'' Frenler kilitlenmişti. Adamlar iki ellerini havaya kaldırdılar. Üstleri hemen arandı, ikisi de bağlandı. Manfred tren boyunca geriye doğru koştu. Patlayıcı vagonlarına vardığında Roelf'in adamları kapıları zorla açmış, sandıklar içindeki patlayıcıları bekleyen kamyonlara taşımaya başlamışlardı bile. Manfred, en arka vagondaki nöbetçi ne olacak diye sordu. Onu bağladık dedi Roelf. Manfred tekrar lokomotife koştu. Öndeki raylara bağladığı şarjları söktü. Ateşlemek zorunda kalmadığı için pek memnundu. Geri döndüğünde birinci kamyon yükünü almıştı. Onu götürün diye bağırıyordu Roelf. Adamlardan biri sürücü yerine tırmandı, motoru çalıştırıp yola çıktı. İkinci kamyon manevra yapıp arkasını vagonlara çevirdi, onu yüklemeye başladılar. Manfred saatine baktı. 12 dakika diye mırıldandı. Programdan önde gidiyorlardı. Yükleme yapılırken makinist, ateşçi ve muhafız elleri ve ayakları bağlı olarak son vagona kapatılmışlardı. Roelf, hepsi doldu diye bağırdı. Daha fazla yükleyemeyiz. Manfred, 48 dakika dedi ona. Aferin, tamam, hepiniz yola. Ya sen? Gidin diye emretti Manfred, ben kendimi kollarım. Bedford'un da uzaklaşmasını bekledi. Stop lambaları görünmez oldu, sesi kesildi. Yalnızdı. Eğer Roelf ile ötekiler şimdi ne yapacağını bilseler, belki itiraz eder, engellemeye çalışırlardı. Manfred patlayıcı vagonuna tırmandı. İçerisi hala tahta sandıklarla yarı yarıya doluydu. Ancak bir kısmını alabilmişlerdi. Öteki vagona ise hiç dokunmamışlardı. Trende hala 25 ton kadar patlayıcı vardı. Saatli bombayı 15 dakikaya ayarladı, iki vagonun arasına yerleştirdi. İleri itip gözükmemesini sağladı. Yere atladı, lokomotife koştu. Son vagonda kilitli üç adamın hiçbiri Oseva Brandvog üyesi değildi. Sağ kalırlarsa polise tehlikeli bilgiler verebilirlerdi. Onlara acıdığını hissetti. Savaş şehidiydi onlar. Lokomotife tırmandı, frenleri açtı, motoru çalıştırdı, tekerler döndü, hız aldı, tren yola koyuldu. Yamaca tırmanmaya devam etti. Manfred hızı biraz azalttı, otomatiğe takıp kilitledi. Yere atladı, vagonların birer birer önünden geçişine baktı. Son vagonda geçince ağaçların oraya döndü, motosikletine bindi. Sabırsızlıkla bekliyor, durmadan saatine bakıyordu. Patlama sonunda geldi. Turuncu bir alevdi. Bir süre sonra şok dalgasını suratında hissetti. Pedalı itti, motosikleti güneye doğru sürdü. Gecenin karanlığında ilerledi. İyi bir başlangıç diye düşündü ama daha yapılacak o kadar çok iş vardı ki. Şasa büroya girerken Blaine başını kaldırıp baktı. Genç adam hava kuvvetleri üniforması giymiş, madalyalarını takmış, kapıda kararsızlık geçiriyordu. ''Günaydın Şasa'' diyerek başını salladı Blaine. ''Saat 10. Sana bir viski ikram edebilir miyim?'' Şasa'nın yüzü buruştu. ''Geçen günkü davranışımdan ötürü özür dilemeye geldim efendim. Bağışlanacak şey değildi.'' ''Otur.'' Blaine kitap rafının karşısındaki deri koltuğu gösteriyordu. Hepimiz hayatımızın şu ya da bu devresinde budalalar gibi davranırız. Mesele öyle yaptığının farkına varmak. Özrün kabul edildi. Şasa oturup bacaklarını üst üste attı, sonra indirdi. Bir işten söz etmiştiniz efendim. Blaine başını sallayıp ayağa kalktı. Pencereye yürüdü, bir süre bahçeye baktı. Yaşlı bir kadın elindeki kese kağıdından güvercinlere yem atıyordu. Son kararını verirken o kadını seyretti. Acaba Senten Courtney ve oğlu için duyduğu kaygılar, işi, görevi için gerekli sağduyusunu mu köreltiyordu? Düşündüğü görev devlet için önemliydi. Şasa bu iş için fazla genç ve tecrübesiz miydi? Ama kaç kere düşünmüştü bunları daha önce? Tekrar yüzünü odaya çevirdi. Eline işaretsiz bir dosya aldı. Bu çok gizli deyip elinde tartar gibi yaptı. Çok duyarlı ve gizli bir rapor. Şasa'ya uzattı. Bu odadan çıkmayacak. Burada oku. Benim Maraşal Smuts'la bir toplantım var. Ceketinin kolunu sıyırıp saatine baktı. Bir saate kadar dönerim. O zaman yine konuşuruz. Bir saatten daha geç geldi. Döndüğünde Şasa hala okuyordu. Kucağında dosya açıkken başını kaldırıp Blaine'e baktı. Yüzündeki ifade kaygılı ve ciddiydi. "Ne diyorsun?" dedi Blaine. "OB'yi tabii duymuştum," diye karşılık verdi Şasa. "Ama bu tür bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir gizli ordu mu bu efendim?" "Tam içimizde. Eğer bize karşı seferber edilirse..." Başını iki yana salladı, kelime aradı. "Bir ihtilal, bir iç savaş, hem de savaşabilecek erkeklerimizin çoğu kuzeydeyken." "Harekete geçtiler," dedi Blaine yavaşça. "Şimdiye kadar tipik Afrika usulü savsaklıyorlardı. Çene çalıyor, bekliyorlardı. Ama son zamanlarda bir şey oldu, onlara yeni bir amaç kazandırdı." Blaine sustu, bir an düşündü, sonra devam etti. "Söylemeye gerek yok Şasa. Burada konuştuklarımız aramızda kalacak. Aile içindeki en yakınımız bile bilmeyecek." "Elbette efendim." Şasa daha da kaygılanmıştı. "İki hafta önce Taos Nehri hattındaki dinamit yüklü treni patlamasını okumuştun değil mi?" "Evet efendim, korkunç bir kaza. Makinistler, işçiler de kaybedildi." "Yeni kanıtlar bulduk." "Kaza olduğuna inanmıyoruz. Demiryolu görevlilerinin hepsi muhafız vagonundaymışlar. En azından bir tanesinin elinin ayağının bağlı olduğuna ilişkin belirtiler var. Kanımızca o trenden büyük miktarda patlayıcı alındı, sonra geri kalanı özellikle patlatıldı, hırsızlığı örtbas etmek için." Şasa hafif bir ıslık öttürdü. "Bence bu yalnızca başlangıç. Sanıyorum yeni bir döneme giriyoruz. Bundan böyle bu tür olaylar artacak ve hızlanacak. Dediğim gibi bu dönemi başlatan bir şey oldu. Onun ne olduğunu öğrenip ortadan o kaldırmamız gerek." "Ben nasıl yardımcı olabilirim efendim?" "Bu iş büyük, ulusal çapta. Her eyaletin polisiyle ve askeri istihbaratıyla ilişki halinde olmam gerek. Tüm operasyon dikkatle koordine edilmeli. Bana bir yardımcı, bir irtibat görevlisi gerek. Sana o işi teklif ediyorum." "Onur duyarım efendim. Ama beni neden seçtiğinizi anlayamıyorum. Herhalde düzinelerce insan benden daha bilgili ve..." "Birbirimizi iyi tanırız Şasa," diye onun sözünü kesti Blaine. "Yıllarca birlikte çalıştık. İkimiz iyi bir ekibiz, sana güveniyorum. Hem kafan hem cesaretin var. Bana bir polis gerekli değil. Benim düşüncelerimi anlayan, emirlerimi harfi harfine yerine getiren birini istiyorum." Blaine birden sırıttı. "Hem zaten senin de bir işe ihtiyacın var, haksız mıyım?" "Haklısınız efendim, teşekkür ederim." "Şu anda nekahat iznindesin ama seni Hava Kuvvetlerinden İçişleri Bakanlığı emrine hemen aldıracağım. Yine eski rütbeni koruyacak, eski maaşını alacaksın. Ama bundan böyle doğrudan bana bağlı olarak çalışacaksın." "Anlıyorum efendim." "Şasa, gözünü kaybettiğinden bu yana hiç uçtun mu?" Bu konuya ilk defa doğrudan, kaçınmadan giriyordu. Hiç kimse, hatta mater bile yapmamıştı bunu. Şasa'nın Blaine'e olan saygısı daha da arttı. "Hayır efendim," dedi. "Yazık. Ülkenin bir yanından bir yanına hızla gitmen gerekebilir." Şasa'nın yüzüne baktı, çenesinin kararlı bir ifadeyle kasıldığını gördü. "Yalnızca uzaklıkları saptama sorunu var," diye mırıldandı Şasa. "Pratik işi." Blaine kendini daha da mutlu hissetti. "Polo topuna vurmaya çalışarak alıştır kendini," diye öneride bulundu. "İşe yarar. Bu soruşturmayla görevli polis müdürünün adı Komiser Louis Nell. Burada, Cape Town Merkez Karakolu'nda. Seni tanıştırırım. Yaman adamdır. Hoşlanacaksın." Bir saat daha konuşup planlar yaptılar. Sonra Blaine onu yolcu etti. "Bu kadarı işe başlamana yeter. Yarın sabah 8:30'da buraya bana gel." Şasa kapıya vardığında arkasından seslendi. "Ha Şasa, cuma gecesi. Davetiyen hala var. Saat 8'de. Siyah kravat. Lütfen ayarla da gel, emi." Sarah Stander karanlıkta pirinç karyolada tek başına yatıyordu. Büyük çocuklar bitişik odada uyumuş, bebek de annesinin yanındaki beşikte uykusunda sesler çıkarıyordu. Kasabanın saati 4'ü vurdu. Gece yarısından bu yana her saat başı vuruşları dinliyordu Sarah. Bitişik odaya geçip çocukların üstünü örtmek gerek diye düşündü. Küçük Petrus hep battaniyelerine tekmelerdi ama tam o sırada mutfak kapısının yavaşça açıldığını işitti, vücudu kazık kesildi, soluğunu tutup dinledi. Roelf'in banyoda soyunmaya başladığını, çizmelerini yere attığını duydu. Az sonra yatak odasının kapısı gıcırdadı, yatak Roelf'in ağırlığıyla eğildi. Sara uyuyor gibi yaptı, Roelf ilk defa bu kadar geç kalıyordu. Manfred döndüğünden bu yana çok değişmişti. Sara karanlıkta uyanık yatıp düşündü. O felaketler getiren biri, hepimizi mahvedecek. Senden nefret ediyorum Manfred Dölarey. Yanı başında Roelf'in de uyumadığını biliyordu. Gergin ve tedirgindi Roelf. Saatler yavaş yavaş geçti, Sara kendini hareketsiz yatmaya zorladı. O sırada bebek ağladı. Sara onu yatağa alıp memesini verdi. Sara'nın sütü her zaman bol ve besleyici olmuştu. Bebek emdi, geğirdi, tekrar uykuya daldı. Sara onu beşiğine koydu. Kendi yatağına yattığı anda Roelf ona uzandı. İkisi de konuşmadılar. Sara onu kabul etmek için kendini çelikleştirdi. Nefret ediyordu bundan. Manfred'le o unutulmayan anlar gibi olmuyordu asla. Ama bu gece Roelf farklıydı. Acele etti, çabuk bitirdi, hemen devrilip uyudu. Sara sessiz yatıp onun horlamasını dinledi. Ayrım sonu.